Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yirmi ikinci mektup Uhuvvet Risalesi'nden 5. vecih. Bu 5. vecihi okumadan önce 22. mektubun başında geçen ilk paragrafı okuyalım ki burada kastedilen manayı bilerek devam edelim inşallah. 22. mektup, şu mektup iki mebhastır. Birinci mebhas, ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne ihvetun faslihû beyne ehaveykum idfa billeti hi ahsen fe izellezî beynehu ve beyneke ve beynehu adâvetun keennehu veliyun hamîm vel kâzımînel gâiz vel âfîne anin nâs vallâhu yuhibbul muhsinin. Mü'minlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve hayat içtimaiyece ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür. Ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücuhundan altı veçhini beyan ederiz. Biz beşinci veçhi okuyacağız inşallah. Hayat-ı içtimaiyece inat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Yani toplumsal hayat açısından Müslümanlar arasındaki düşmanlık duyguları, İnat ve haset duyguları gayet zararlı. İnat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Eğer denilse, hadiste ihtilafu ümmeti rahmetün denilmiş. Çokça sorulan sorulardan bir tanesi. İhtilaf ise tarafkirliği iktiza eder. Yani Peygamber Efendimiz ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurmuş. İhtilaf. Yani farklılıkla ayrılık farklı şeyler. Farklılık güzeldir, ayrılık kötüdür. Peygamber Efendimiz ümmetimin farklı farklı olması, ihtilaf etmesi rahmettir buyurduğuna göre o zaman sorudan şu çıkıyor. Madem Peygamber Efendimiz ümmetinin rahmet, ihtilafın rahmet olduğunu buyuruyor, öyleyse ihtilaf kendi tarafında, ihtilaf rahmetse kendi tarafındakileri tutmak gerekir. Sorunun biri bu. İkincisi, hem tarafkirlik marazı mazlum avamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler mazlum avamı ezerler. Tarafkirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, kendini kurtarır. Dolayısıyla bu açıdan da tarafkirlik iyidir. Sorunun ikinci şıkkı. Hani diyelim zalimler bir yerde ittifak etmişlerse o zaman mazlumlar da bir yerde taraf tutarlar. Böylece onlar da kendilerini korurlar gibi. Bu hadisten böyle bir delil çıkabilir mi? Üçüncüsü, hem tesadüm-ü efkardan ve tehalüf-ü ukulden hakikat tamamıyla tezahür eder. Yani fikirlerin çatışmasından ve akli düşüncelerin farklı farklı olmasından da ne çıkıyor? Hakikat ortaya çıkıyor. Öyleyse sen üstada bir cevap, tarafkirlik gayet zararlıdır diyorsun. Halbuki bu hadisten çıkan hükümlere göre, anlayışa göre o zaman İhtilaf zararlı şey, tarafkirlik zararlı değildir denilebilir mi? El cevap, birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sağ eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Yani müsbet ihtilaf. Demek ki farklı farklı olmanın da güzel yönleri varmış. Mesela buna bir tane Kur'an-ı Kerim'den bir ayetten örnek getirelim. Allah-u Teala buyuruyor ki, sizi kabile kabile yarattık. Bir erkek ve dişiden yarattık, kabile kabile yaptık. Niye? Tanışasınız diye. Yani ırkların varlığı, hatta Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak renklerin ve dillerin farklı farklı olmasını Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerinden olduğunu söyler. Farklılık aslında çok güzel bir şey. Ayrılık kötü. Mesela kaç tane renk var? Zararı var mı? O renklerin kaç tane tonları var? Binlerce. Ama her renk, her ton ayrı bir güzellik ifade ediyor. Dolayısıyla farklılık gayet güzeldir. Ve Allah o farklılığı yaratıyor ve istiyor da. Dolayısıyla mesela insan da farklı farklı özelliklerden yaratılmıştır. Bakın el ayrı bir özellik, göz ayrı bir özellik. Ayrı, farklı değil mi? Kulak ayrı bir özellik. Ama tamamı bir ruh etrafında toplanmışlar ve o ruha hizmet ediyorlar. Yani elin farklı olması bedenin hizmetine el olarak yardım etsin diyedir. Gözün farklı olması bedenden, o gözün de göz olarak bedene hizmet etmesi içindir. Bu açıdan rahmettir. Peygamberimizin kastettiği de bu rahmettir. Dolayısıyla mezheplerin birden fazla olması rahmettir. Cemaatlerin olması rahmettir. Tarikatların olması rahmettir. Hatta meslek ve meşreplerin farklı farklı olması da rahmettir. Terzi, terzinin yapacak. Berber, berberliğinin. Herkes zarraf olsa diğer hizmetleri kim görecek? Dünya da öyle değil mi? Güneşin hizmeti ve vazifesi ayrıdır. Ayın ayrıdır, dünyanın ayrıdır. Yediklerimiz de farklı farklı değil mi? Her gün aynı yemeği mi yiyoruz? Değil bak. Dolayısıyla cümleyi bile okuyalım şimdi. Hadisteki ihtilaf ise, Peygamberimizin rahmet olduğunu buyurduğu ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına. Buna en güzel örneklerden bir tanesi ordudur. Ordunun bir tane ismi vardır. Ordu. Ama ne kadar isim altında isimler var değil mi? Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri. Bir defa 4 tane kuvvet komutanlıkları var. Şimdi hava kuvvetleri komutanlığına bağlı olan bir asker kendisine düşen vazifeyi yapmakla mükelleftir. Birinci derecede kendi mesleğinin tamir ve revacına sağ eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil. Ama deniz kuvvetlerine ait olan bir gemi batıramaz. Kara kuvvetlerine ait olan bir yerde hizmet ederse o zaman hava kuvvetlerine ait olan bir uçağı batıramaz. Hakkı yok. Zaten kendine zarar vermiş olur. Şimdi o zaman kendi işini bırakıp hava kuvvetleri işine de karışamaz. Vazifesi var çünkü. Dolayısıyla ordunun 4 ayrı kuvvet komutanından meydana gelmesi rahmettir. Öyle mi? Ne kadar güzel. 4 tane mezhebin varlığı da öyledir. Cemaatlerin varlığı da bir rahmettir. İçtimai hayat dediğimiz, toplum hayat dediğimiz toplumsal hayatın manen ve maddeten revacına, terakkisine vesile oluyor. Her biri ayrı bir vazife başına geçiyor. Her biri ayrı bir işi yapıyor. Ama herkes kendi işini yapacak. Kendi işini tamir edecek. Onun inkişaf etmesine çalışacak. Ama asla ötekilerine zarar vermek gibi ne hal ne kal. Yani ne diliyle ne haliyle ne davranışıyla zarar vermeye hakkı yok. Hatta çok enteresan. Başkasının tekzibini işmam eden tenkit diyor. İhraç Suresi'nde. Ne demek yani? Yani siz kendi meslek ve meşrebinizde çalışırken başka meslek ve meşrepte çalışanları tenkit etmek, onu yalanlamak kokusunu taşır içinde diyor. Bir daha cümleyi söyleyeyim. Tekzibini işmam eden, yani başkasını tenkit etmek o manaya geliyor. İşmamı bile, yani kokuyu bile kabul etmiyor. Benzema Hazretleri. Dolayısıyla toplum hayatımızda, şimdi dersin sonunda çok muhteşem bir cümleyle bitirecek. Her bir meslek ve meşrep sahibi, her bir bölgenin insanı, hatta İslam aleminde bütün Müslümanlar da değerlendirebilir de, haydi önce kendi evimizin içindekilere bakalım. Kendi ülkemizdekilere bakalım ya. Evet, bunların hepsi kendi meslek ve meşrebinin tamirine çalışacak. Başkasının tahrip ve iptaline değil. Başkasını yoksa bir defa başkasını harap edemez, zarar veremez. Ayrıca başkasını yok da sayamaz. İptal edemez. Hatta daha önce okumuştuk, hatırlayacaksınız. Yalnız hak benim mesleğimdir demek bile başka meslek ve meşrepleri yalanlamak manasına geliyor. Buna hakkımız yok yani. Subhanallah. Belki tekmil ve ıslahına çalışır. Bir defa varsa bir eksiklik görmüşse onu tamamlar. Bir hata varsa ıslah eder. Eksiğini tamamlar, hatasını ıslah eder. Buna bir örnek verelim müsaade ederseniz. Mesela elin yapması gereken bir iş var. El yapacak. Göz, elin yapması gereken işe engel olamaz. Onun işini iptal edemez. Sen ne işin var? Ben bu hizmete, bu bedene hizmet eden, bu ruha esas hizmet yapan benim. Ey el, senin ne işin var bu bedende demeye hak olmadığı gibi, eğer el yapacağı işte hata ediyorsa, göz o elin o işi daha iyi yapması için yardımcı olur. İfade edebildim mi? Yani bırakın elin yapması gereken işi engel olmasına, aksine el hata ederse, kusur ederse, ayak mesela yürürken düşecek. Göz ne yapıyor? Dikkatle bakıyor ki aman iyi bassın ayak diye. İşte bütün alemi İslam bir vücudun organları gibidir ve bizim ruhumuz İslamiyettir. Dolayısıyla her Müslüman İster meslek ve meşrep olarak, ister mezhep olarak, ister bölgesel farklılıklar olarak fark etmez. Hep birbirinin kuvvetine destek verecek. Varsa eksikliği giderecek. Varsa bir hatası ıslah edecek. Hatta ıslah edeceğim diye eğer yapacağı tavsiye zarar verecekse ona tavsiyeyi yapmamak bile bir esastır. Yapacağı tavsiye zarar verecekse. Yani memleketimizde bile hala bunu tam gerçekleştirememişiz. Nereden kaldı ki dünyadaki Müslümanlar birleşsinler ve bütün İslam devletleri kendisini inkişaf ettirsin, ilerlesin. Yanındaki İslam devletlerine ve dünyanın diğer ülkelerindeki devletlere de onların eksiklerine gitmeye yardımcı olsun. Varsa hataları onlara dostane tavsiyelerde bulunsun. Hedef bu olmalı yani. Biz daha evimizin içerisinde bunu yapmamışız. Kendi evimiz içerisinde iki kardeş birbiriyle bu duygu yaşayamıyor. Mahallede iki komşu birbirine bunu yapamıyor. İki mahalle yapamıyor. Bir şehrin ahalisi yapamıyor. Bir bölgenin insanı bu böyle böyle kademe kademe gidecek yani. Bir binanın taşları gibi. Her taşın düzgünlüğü binayı güzelleştirecek. İnşallah. Dolayısıyla Peygamberimizin ihtilaf rahmettir dediği bu farklılıklar, bu güzellikler yani. Yoksa ama menfi ihtilaf ise ki garaz karane, adavet karane, düşmancasına birbirinin tahribine çalışmaktır. Peki söyleyeyim bakalım şimdi. Bizim ülkemizde Müslümanlar arasındaki dostluk, Müslümanlar arasındaki farklılıklar, kardeşlikler, ayrılık, farklı farklı düşünceler, farklı farklı bölgeler, Peygamberimizin methettiği anlamda bir ihtilaf mıdır? Yoksa Peygamberimizin yasakladığı anlamda bir ihtilaf mıdır? Ya, gayet açık ve net olarak belli ya. Onun için Peygamber Efendimizin bu hadisine göre merduttur. Yani reddedilmiştir. Bu Peygamber Efendimizin hadisinde geçen rahmet manasındaki ihtilaf değildir. Hani bazen latif olsun diye söylüyoruz. Duydunuz mu siz bu elin şu yüzüne tokat vurduğunu bir insanın? Eliyle adamın kendi yüzünü tokatladığını veya kendisini kendi eliyle zehirlediğini bir adamı duydunuz mu? Görmüşte el farklı gibi görünüyor. Farklı bir organdır. Dolayısıyla şu elin organını aslında zehirlerken kendisini zehirlemiş oluyor. Aynen bunu gibi. Bir fabrikanın çarklarına benzetiyor mesela bir başka yerde. Bir fabrikanın çarkları hepsi aynı hedefe doğru çalışırsa fabrikadan bir netice elde edebiliriz. Yoksa işlerinden bir tanesi bir hata etse, vazifesini ihmal etse hatta, hele hele yanındaki çalışan çarkın önüne geçse, bütün fabrikayı tarumar edecek. Ne kadar orijinal ve güzel örnekler. Dolayısıyla fabrikadaki çarklar farklı farklı olsa bile hepsi aynı hizmete çalışıyorsa rahmettir. Çünkü bir tek çarktan fabrika olmuyor. İnsan vücudu da tek bir organla hiç yürümüyor. Onun için doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, evet, hepsi aynı azaların, aynı organın azalarıdır inşallah. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Ben müsaade ederseniz size bir örnek vereyim. Ben bunu kendim hissetmiştim, uygulamıştım kendi alemimde. Sonra baktım, İslam alimleri meğer bunları çoktan söylemiştir. Bazen insan bir ayetten ve hadisten etkileniyor, çok güzel bir mana anladığını zannediyor. Bakıyor ki o mananın daha ilerisini alimler tefsirlerde söylemiştir elhamdülillah. Şimdi sizin yanınıza birisi geliyor, başkasını tenkit ediyor. Gıybetini yapıyor. Ya şu var ya bu adam olmaz. Ya şu var ya bu artık canım bundan bir şey çıkmaz. Şu var ya şöyle yapıyor filan diyorsa bir adam size, hiç şüpheniz olmasın, sizi de başkalarına söylüyordur. Bu 2 kere 4 değil mi? Adam sana gelip başkalarını gıybetini yapıyorsa mutlaka seni de başkalarına gıybet edecektir. Başkalarının hatalarını gelip sana sahip döküyorsa, şimdi bir adamın kendisiyle barışmamışsa bu insanın topluma, ailesine, millete ne faydası olacak? Onun için önce kendimizle barışık olmamız lazım. İnsanlarla kavgalı, gürültülü değil, barışık halde bulunmamız lazım ki ruh halimizle dışarıya onlar yansısın. İş dünyamızda eğer o kin ve nefret duygularını ıslah edemediysek dışarıya mutlaka zehir dökülecektir. Hani derler ya, küpünde ne varsa dışına o sızar diye. Evet. Onun için iş dünyamızda bunu halledeceğiz. Daha önce ki derslerde Bediüzzaman Hazretleri insanın iç dünyasında bunu halletmesi gerektiğini, o kuvvet risalesinde bunu kazandırmak için yazıldığını ifade eder. Evet. İkinci suale, hani halkın bir kısmı bir tarafa tarafgir olur. Dolayısıyla o taraftaki insanlarla birleşir ve zalim insanların zulmünden kendini korur diye bir tarafgirlik hissini getirmişlerdi ya. İkinci suale deriz ki, tarafgirlik eğer hak namına olsa haklılara melce olabilir. Hak namına. Fakat şimdiki gibi garazkârane, menfaat için, kendi menfaati için ya da hak için değil, nefsani için, akla ne gelirse, hakkın dışında bütün düşünceler garazkâr girer. Menfaat bir garazdır, ırkçılık düşüncesi bir garazdır, bölgesel düşünce bir garazdır, aklınıza ne gelirse. Mesela diyelim bir bölgenin insanı falan bölgeye yatırım yapılmasın, benim bölgeme yatırım yapılsın dese bu bir garazdır. Yani benim bölgeme yatırım yapılsın de, niye falan yere yapılmasın de diyorsun. Enteresan değil mi? Garazkârane, nefis hesabına olan tarafgirlik haksızlara melcedir. Enteresan. Tarafgiri niçin iddia etmişti bu adam? Haklı olan insanlar zalimlerin zulmünden kendilerini korusun diye yapıyordu ya. Aksine menfaat için taraftar toplayanlar, oraya kim sığınır? Haksızlar sığınır. Haklı insanlar haksızların yanında yer almazlar. Bu da enteresan. Yani bir yerde menfaat için bir birleşme söz konusuysa kesinlikle oraya sığınanlar haksız olanlardır. Bakın size bununla ilgili bir örnek vereyim. Şimdi adam siyasete niye giriyor? Soralım. Niye siyasete giriyorsun kardeşim? Yani iş dünyasına soruyor. O da vicdanından geçtiği gibi söylüyor. Diyor ki valla işte bu vasıtlara belki biraz birkaç ihale alırdı. Belki bazı yerleri kapatırdı. Tarla, bağ, bahçe falan. Peki bu adamın tutacağı taraf nedir? Arazkardır. Peki bunun yanında kim yer alacak? Haksızlar yer alacak. Onun için ölçü olarak biz diyoruz ki iç dünyasından her insan kendi yaptığı işe kendisi kararını vermeli. Vicdanıyla kararını vermeli. Eğer ben buraya girersem menfaat elde ederim, şöyle şöyle kazançlarım olur diye bir insan o işe giriyorsa memlekete hizmet yerine bu adamınki taraftır. Kendi nefsani duygular için giriyordur ya. Efesel Hanım. Çok dikkat etmek lazım. Allah muhafaza. Bakın haksızlara melcedir ki hiç farkında olmadan binlerce haksız, zalim, hırsız insanların sizin yanınızda yer almasına neden olabilirsiniz Allah korusun. Toplumsal hayatı tarumar ediyor, perişan ediyor yani. Tarafgirlik duygusu. Onlara noktay istinad teşkil eder. Sen bir güç kazandın tabii maddi olarak. Bu sefer o haksızlar senin yanında yer alır ki kendisine kimse zarar veremez. Hayırdır? Ben filanlarla beraber çalışıyorum. Ben falanları destekliyorum. Haberim olsun. Evet. Ben bir öğretmen kardeşimizin yanına ziyarete gittim. Bir milli eğitimde. Yani 40 yaşlarında birisiyiz. 40 yaşlarındayım o zaman. Biz bekliyoruz, onu görelim, görüşelim diye sıra bekliyoruz. Bir tanesi geldi, genç, 20 yaşlarında bir çocuk diyelim, delikanlı. Ben dedi, falan partinin bilmem ne kolları başkanıyım.
Gençlik kolları.
Ha işte, başkanıyım. Falanla görüşeceğim dedi. Hemen bizim önümüze geçti, girdi içeriye. Şimdi ne oldu? O parti, o kardeş, o haksız kardeşlerin haksızlıklarını yapmalarına bir dayanak oldu, bir destek oldu. Oldu mu? Bana, benim sıramı önüme geçti, bana haksızlık etti. Helal olsun bin kere, 100.000 kere olsun da, yani bu en basiti. Basitini öyle görüyorum ki. Bakın, siyasette tarafkirlik böyle. Peki, maddiyatta tarafkirlik öyle, makamda tarafkirlik öyle. Peki ırkta tarafkirlik? Öyle. Benim hemşerim diyor. Şehircilikte tarafkirlik? Öyle. Hangisine girersen gir. Eğer hak namına değilse tarafkirlik kesinlikle zulme vesile oluyor ve zalimlerin, haksızlıkların senin yanında birleşmesine neden oluyor ve zulmü kat kat artmasına sebep oluyor. Peygamberimizin dediği ihtilaf bu mu? Aşağı. Evet. Çünkü garaz karane tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. İlkokuldaydım. Bir tanesi dedi ki falan bizden dedi. Siyasi birisi falan bizden dedi. Ben ilkokuldayım. O filan bizden dediği adamı öyle seviyor ki namazını kılmıyor. O filan bizden diye dediği adam. Şaşırdım tabii çocuk halimle. Ya dedim adam namaz kılmıyor bizden diyor. Yani Müslüman olarak bizden de. Hani bir siyasi düşünce olarak. Sonra bir başka tanıdığım var, o da namazını kılıyor. Ona da diyor ki o adam olmaz diyor. O bizden değil. Namazını kılmayana bizden değil diyor. Hatta içki de içip namazını da kılmayan birisine kendi siyasi düşüncesine taraf olduğu için ona sahipleniyor. Ne dedi? şeytan, bak dikkat edin şuna, onun fikrine yardım edip tarafgirlik yapsa, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecektir. Allah Allah. Tam zamanı değil mi bu ders okumanın? Çok dikkatli olmak lazım. Hiç yoktan günahı almayalım yani. Kardeşim, memleketimizin selameti için. Ben böyle düşünüyorum. O kadar. Filanı kötüleyeyim, filanı azarlayayım. Onlara hiç gerek yok. Bunun bize zararı var, hiç faydası yok. Bakın, yarın yapacağımız bir işi bugünden karar versek ama sabaha çıkmadan vefat etsek, bizde bundan bir hesap var mı? Yok. Mesela sabah namazını kılmaya niyet etti bir kardeşimiz, yattı ama namazını kılamadan vefat etti gece. Sabah namazdan sorumlu olacak mı? Hayır. Ama kardeşim, bir gıybet yaptıysan, bak şu anda gıybet ediyorsan ondan sorumlusun. Şu an yalan söylüyorsan sorumlusun. Bir Müslümanın kalbini kırıyorsan sorumlusun. Bak, yapacaklarından sorumlu değilsin. Ama yaptıklarından sorumlusun. Hassas olmak lazım. Müslümanların arasına kin, nefret, tarafgirlik, taraf tutmak yani, düşüncelerine izin vermeyelim, girmesin. Evet. Müslüman taraftar olur, hakka taraftar olur. Mesela dine taraftar olur, namaza taraftar olur, ahlaka taraftar olur. Değil mi? Namusa, iffete taraftar olur. Birliğe, dirliğe, ittifaka taraftar olur. Ama öbürlerine taraf olmaz. Namussuzluğa, ahlaksızlığa, namazsızlığa. Bak, bunlara taraftar olmaz. Ya. Üstadımız buyuruyor, ben diyor, müthiş bir tarafkirlik hissi hissediyorum. Niye? Çünkü ben diyor, Allah'a iman ettim. İslamiyet'i kabul ettim. Ben öleceğim. Ben öldükten sonra bir ahiret alemleri var. Tekrar dirileceğim. Diriltileceğim. Bak, bu düşüncelere insan ciddi bir tarafkirlik hissi duyuyor ve bütün Müslümanlar bu tarafkirlik hissini duymalı. Ya Subhanallah. Ya hassas. Üçüncü suale deriz ki, hak namına, hakikat namına olan tesadüm efkar ise, yani tesadüm, çarpışma, fikir, tabiri caizse zihin jimnastiği yapmak. Zihinler, fikirler bir araya geliyor, çarpışıyor ve ondan güzel hakikatler ortaya çıkıyor. Tabiri caizse fikir alışverişinde bulunmak. Eğer hak namına olsa bunlar, maksatta ve esasta ittifak ile beraber, maksatta ve esasta ittifak ile beraber vesaire ihtilaf eder. Maksat nedir? Bu memleket için en hayırlısı nedir? Maksat bu mu? Ha. Fakat vesileler farklı olabilir. Siz diyebilirsiniz ki, efendim bence bunun en hayırlı yolu şudur. Öbürü diyebilir ki, hayır, bunun en hayırlı yolu budur. Fark etmez. Buradaki farklılığın zararı yok. Yeter ki hedef ve maksat bir olsun. Nereye gidiyorsunuz? Allah izin verse niyet ettik, kaçça gideceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Hani biz uçakla gitmeye niyet etmişiz. İyi. Vesile farklı olabilir. Siz, biz karayolla. Niye karayolla diyorsun kardeşim? Der misiniz? Yok. Siz öbür, ben deniz yoluyla gideceğim inşallah. Fark etti mi? Nereye gidiyorsunuz? Hacca gidiyoruz. Maksadınız ne? Allah'ın rızası. Peki nereden anlıyorsunuz bunu? Ayetlerden. İmam-ı Azam diyor ki, şöyle yapılarak Allah'ın rızasına ulaşılır. İmam-ı Şafii diyor ki, böyle yaparak Allah'ın rızasına ulaşılır. İmam-ı Malik diyor ki, şöyle. Hepsinin maksadı ne? Allah'ın rızasına. Esas ne? Din. Şimdi esas nedir? Vatanın bütünlüğü. Dikkat edin. Vatanın bütünlüğü, birliği. Müslümanların sadece ülke çapında değil, dünya çapında ittifak etmesi. Maksat bu mu? Ha, buraya giden yollar farklı olabilir. Oradaki farklılığın zararı yok. Ama maksat bölünmek ise, o işte şeytana yardım etmektir. O hakta taraf değil, haksızlıkta taraftır. Niye cuma namazı kılıyorsunuz? Bu Allah'ın rızasını elde etmek için. Mesela değil, hangi camide kılarsan kıl. Niye kılıyorsun? Valla böyle Türk yapma için. O zaman oldu mu şimdi? Kıldığın namaz da olmaz. Eğer bu niyetle kılarsan. Örneği çok bunun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında mescid-i dirar meselesi var. Sırt bölünmek için mescit yapmışlar. Peygamber Efendimiz davet ediyorlar, gel burada namaz kılın ya Resulallah diye. Allah ayet gönderiyor ve ikaz ediyor. Peygamberimiz o mescidi yıktırıyor. Peygamberimiz zamanında yaşanmış ve hakkında ayet inmiş bir olay. Ya geçenlerde ben bunu duyunca hemen aklıma o geldi. Şimdi bir grup insan Müslümanların namaz birleştirici, cami birleştiren demek. Cuma aynı kökten. Müslümanları toplayan demek. Sen birleştiren camiden cumayı çıkar, bölücülük olarak kullan. Bu şimdi hakka tarafkirlik midir? Batıra tarafkirlik midir? Maksat cuma kılmak. Nerede kılarsan bak bu oldu. Ha, maksat cuma kılmak değil de. Hani demiş ya, maksat üzüm çalmak değil, bağcıya dövmek diyor. Maksat üzüm yemek değil, bağcıya dövmek. Ya Allah muhafaza yani. Çok dikkatli olmak lazım. Hadi 3-5 tane hayır bu tuzağı kurduk. E Müslüman saf kardeşlerimiz bu tuzağa düşmemeli. Evet. Cümleyi bir de okuyalım mı? Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm efkar, maksatta ve esasta ittifak ile beraber vesailde ihtilaf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat tarafkirane ve garazkarane firavunlaşmış nefsi emmare hesabına, firavunlaşmış tabirini Üstad Hazretleri nefsi için kullanıyor değil mi? Firavun tabirini. Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve Nemrut ve Musa Aleyhisselam geçer değil mi? Nemrut'a karşı İbrahim Aleyhisselam, Firavun'a karşı Musa Aleyhisselam geçer. Hani Musa Aleyhisselam ile Firavun'un Kur'an'da anlatılması hepimiz bilir. Musa Aleyhisselam Allah'ın Üllaz'ın peygamberlerinden birisidir. Firavun da kendisine ben sizin Rabbiniz değil miyim diyecek kadar firavunlaşmış, zaten ismi de Firavun. Firavunlaşmış bir o zamanın deccalı. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki her insanda bir Musa ve bir Firavun vardır diyor. Ayet buna da işaret eder. Enteresan değil mi? Yani bir Müslüman hiç unutmamalı ömrü boyunca. Bende bir firavuniyet çekirdeği var. Ne zaman, nerede çıkar, ben nasıl mağlup eder, hangi hileyi kullanarak beni yoldan çıkarır belli olmaz. O nefis, firavun nefis, dışarıdaki şeytan ile bir ittifak ederse alt edemeyeceği adam yoktur. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Onun için hangi hileyle gelirler, bizi kandırırlar, hiç belli olmaz. Hatta şöyle bazen latife yapıyoruz. Daha Hazreti Adem yokken biliyorsunuz iblis vardı. Şeytan vardı. Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva annemizi cennetteyken daha onların ayağını kaydırmasından tutun. Günümüze kadar ne kadar peygamberle uğraşmış, ne kadar evliyle uğraşmış, çok tecrübe kazanmış. E biz kendi tecrübemizle o şeytan ve nefisle mücadele edemeyiz. Kur'an'ın ışığı altına girersek kurtuluruz. Allah'a sığınırsak, ilçe edersek kurtuluruz. Yoksa bölgecilikle, ırkçılıkla, değişik menfaat duygularıyla hareket ettiğimiz zaman kurtulma şansımız çok zor Allah muhafaza. Bir dest inayet olacak ki kurtarır. Çok tehlikeli. Çok dikkatli olmak lazım Allah muhafaza. Bunun yıllardır ülkemizde, diğer İslam ülkelerinde bunu uyguladılar, Allah korusun. Aynı tuzağa Müslüman kardeşlerimiz düşmemek için Kur'an'ın ışığı altına girmek zorundayız. Evet. Hod ne diyor? Tarafkirane, garazkarane, firavunlaşmış nefsi emmare hesabına hod furuşluk, şöhret perverane bir tarzdaki tesadüm-ü efkardan barikay hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. İfadeye bakın. Fitne ateşleri çıkıyor. Peygamberimiz buyurmuş, fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Allah muhafaza.
Bu firavunlaşmış ya da firavun gibi yaşayan insanlarda da Musa Aleyhisselam'ın çekirdeği var değil mi hocam?
Tabii. Çok güzel bir soru sordu. Bir Müslüman kardeşimiz Müslümandır. Musa Aleyhisselam gibi Allah'ın yolundan giden bir insandır. Ama bir firavun çekirdeği hala var, bekliyor. Bir gün neşrine varılabilir, dikkatli olmak lazım diye bir uyarı. Evet. Aynı durumun zıttı, mesela ömrünü kafir küfürde geçirmiş, zulümde geçirmiş, isyanda geçirmiş, insanlara zarar vermede geçirmiş birisinde de bir Musa çekirdeği saklıdır. Bir gün neşvünema bulabilir. Aynen öyle. Onun için bir adam 100 sene dinin yolunda gidip de ben illa Müslüman olarak öleceğim diye bir garantisi yok. 100 sene İslam'a düşmanlık eder, Müslüman insanlara zarar verir, zehir akıtır ama o illa kâfir olarak gidecek diye bir garanti ona da yok. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Kimsenin tek elinde değil din. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken öylelerinin efkarının küreyi arzda dahi noktayı telakisi bulunmaz. Ne kadar güzel. Ve subhanallah. Aman ya. Yani eğer maksatta ve esasta ittifak yoksa, evet, o insan menfaati için ittifak ediyorsa, onun yeryüzünün tamamında bile kendi menfaatiyle birleşecek ikinci nokta bulamaz. Çünkü illa menfaatine uymayan adamlar çıkacaktır. 10 konuda birleşse illa birkaç konuda birleşmeyeceği konular çıkacaktır. Öyle mi? 40 yıl beraber ticaret yapıyorlar, sonra ayrılıyorlar. Demek ki anlaşmayacakları yerler varmış. 20 yıl A çizgisinde siyaset yapıyor, sonra zıt çizgiye geçebiliyor. Demek ki anlaşamayabiliyorlarmış. Onun için, bakın dikkat edin. Hakta ve hakikatta değil de yalanda, hilede, zulümde birleşiyorlarsa kesinlikle birleşmemişlerdir. Asla birleşme değildir o. Hatta buna Üstad Hazretleri çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki bu menfi şeylerde birleşmek neye benzer diyor. Bir delikten teker teker geçmeye benzer diyor. İki kişi birden geçemez. Veya bir hendekten atlamaya benzer diyor. Bir kişi tek başına mı hendekten rahat atlar, iki kişi el ele mi daha rahat atlar? Tek başına daha rahat atlar. İki kişi atlamaya kalksa düşmelerine yardım eder değil mi? Olumsuz şeylerde birleşmek buna benzer diyor. Sen şimdi iki kişi ittifak etmeyince müsbette, iki kişi olumsuz şeyde ittifak etse böyle zarar veriyorsa, koca bir ülkenin insanları farklı farklı, Allah korusun, zararlı şeyde ittifak ederse ne olur o memleketin hali? Ne olur o insanların hali? Allah muhafaza ya. Allah. Hani bazen örnek veriyoruz, hakikatlerin anlaşılmasına güzel vesile oluyor. Birisi bir gemiyi deliyor içinden. Sadece gemi delen batmaz değil mi? Ya bir tek hareket. Adam gemiyi deliyor. Ama bütün gemiyi batırıyor ya. Subhanallah. Koca memleket batar mı? Batar. Yok mu tarihte? Koca Osmanlı 600 yıl adaletle İslam'ın hakikatini izhar etmiş. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki İlahi kelimetullahı bir hakkın deruhte ile farz-ı kifaye cihadı bir hakkın deruhte ile İlahi kelimetullah tamam. Kendini alemi İslam'a fedaya vazifedar bilmiş Osmanlı Devleti. Ne oldu? Bak batırdılar. Ev batıyormuş ya. Asr-ı saadet, peygamberimizin bıraktığı asr-ı saadet, 4 halifeden sonra ne oldu? Şimdi İslam alemindeki Müslümanların şu hali, başlarındaki insanların durumu, şu kargaşa, Müslüman değil mi bunlar? Ne oldu? Gemiyi batırıyorlar. Gemiyi batıranlara izin vermeyeceğiz. Halimizle, dilimizle, elimizden geldiği kadar onlara asla maddi manevi destek olmayacağız. Bir Müslüman bir zulme taraf gösterse onun zulmüne ortak olur. Evet. Zulme rıza zulümdür. Küfre rıza küfürdür. Haksızlığa rıza haksızlıktır. Yalana rıza yalandır. Birisi sevmediğin birini öldürmüş. İyi olmuş desen o katile ortak oluyorsun. Askeriye kızmış kardeşimiz. Bir asker zulmen öldürülüyor. İyi olmuş dese o mazlum olarak öldürülen askerin günahına ortak olur. Canım Müslüman şuurlu olmalı ya. Vücudumuza gelecek ufacık bir lekeden kendimizi korumak için çırpınırken, araba geçer yanımızdan çırpmesin diye tedbir alırken, niye imanıma, dinime zarar gelmesin diye tedbir almayayım? Ben vefat ettiğim zaman melekler bana maşallah sen falan gruptadın gel geç mi diyecekler. Kimsin sen? Rabbin kim? Namaz kıldın mı? Müslümanlar arasına fitne çıkardın mı? Onu soracaklar ya. Hangi renklendin diye soracaklar mı? Ruhun rengi yok ki. Ruhun rengi yok. Resulullah. Elmanın rengi var mı? Kabuğunun rengi var. Evet. Enteresan. Kabuğunun rengi vardır. Yedikten sonra rengi var yok, önemli değil. Ruhun rengi yoktur. Ruhun ırkı yoktur. Ruhun bölgesi yoktur. Biz ruhumuzla hesap vereceğiz. Bedenimize der ki, abi bedeni toprağa koyacaklar, okuyamadığın bedeni. Afiyet olsun diye oradaki böceklere ziyafet çekilecek. Demek ki bu kıyamadığın, ay benim rengimden, ay benim ırkımdan, ay benim soyumdan diye kıyamadığımız insanları toprağın altına koyacağız yani. Belli. Hesaba çekileceği olan ruhumuz. Biz ruhumuzla hesap vereceğiz. Evet. Allah muhafaza. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider. Kabili iltiham olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Dedi mi kabili, aman yarabbim, öyle çatlaklıklar, öyle kırıklıklar, öyle bölünmeler meydana gelir ki artık bir daha onun ıslahı mümkün değil, Allah muhafaza. Bu tür çatlaklıklara, bölünmelere neden olabilir, Allah muhafaza. Ondan sonra da bütün zulümlere, Allah muhafaza, ortak olur. Hatta hali alem buna şahittir. İslam aleminin durumu zaten buna şahit. Elhasıl el hubbu lillah vel buğdu fillah vel hukmu lillah. Ne kadar var. Olan desatiri aliye düstur hareket olmazsa. Şu demek, yani Allah için sevmek. Ne demek Allah için sevmek? Onu müsaade ederseniz arz edeyim. Yani Allah'ın emrettiği konularda insanları sevmek. Allah'ın yasakladığı konularda buğz etmek. El hukmu lillah, Allah'ın emrettiği, istediği, rızası dairesindeki konularda insanları sevmek. Ne seviyorsun? Mümin olduğu için seviyorum. Bak, ne seviyorsun? O da benim gibi namaz kıldığı için seviyorum. Bunun için sevmek. Ne seviyorsun? Allah bize paslıyor bazı şeyleri, ihaleleri falan. O el hubbu fillah değil. O el hubbu fin nefs. El hubbu fiş şeytan. Fil iblis. Fis siyase. Allah Allah. Çok enteresan ya. İnsan bunları düşünce bir tartıyor kendini. Vallahi geçer puanı zor alacağız gibi geliyor ya. Vel buğdu fillah. Niye öfkelendin? Allah için. İşlediği günahtan üzüldün. Rahatsız oldun. Ne kadar hoş değil mi? Sonra Vel hukmu lillah. Hükmümü Allah'a göre vereceksin. Hüküm kimedir? Allah'a ait. Allah'ın verdiği hükme göre hüküm vereceksin. Allah ne diyor? Sizi bir erkek ve dişiden yarattım. Bitti. Yok ben falan ırktanım dedin mi? O el hukmü lillah değil. O şeytani bir duygudur. Örnek vereyim. Orijinal bir örnek. Geçenlerde sordum bir ilk ırkçı kimdir diye sordum birisine. İlk ırkçı, ilk bölgeci. Aklına ne gelirse. Böyle biraz durdu. Acaba kim, hani tarihini aradık bulamadık. Ben dedim iblis olabilir mi? Neyse. Düşündük olabilir. Nasıl olabilir? Bildiğiniz gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak yaratınca iblise secde et Adem'e dedi. Bütün melekler secde etti. Ama iblis secde etmekten direndi. Ayrı bu ifade geçiyor. Diretti. Allah-u Teala niye Adem'e secde etmiyorsun diye sorunca iblisin verdiği cevap aynen şöyle. Onu topraktan yarattın. Beni ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm. Onun için secde etmiyor. Şimdi ırkını yani kaynağını, aslını bahane ederek kendinin daha üstün olduğunu söyleyen ilk kişi iblistir. Bildiğimiz kadarıyla. Kur'an'da anlatılan Adem Aleyhisselam daha yeni yaratılmış. İnsanlıktan önce yani. Dolayısıyla bir Müslümanın Allah muhafaza iblise ait bir özelliği kendinde barındırması mümkün mü? Eğer barındırıyorsa bu yazık değil mi? Buna acınmaz mı? Peki böyle bir kardeşimiz varsa bu kardeşimizin ikazı ve uyarısı için nezihane, nazikane, kavleyle ona bir uyarıda bulunmak gerekmez mi? Olabilir insan bilmez ama bilenlerin mutlaka güzel bir şekilde bu uyarıyı yapmaları gerekiyor. Yani. Şimdi hükmü neye göre verdik? Bak, iblis mantığına göre verdik. Halbuki Kur'an ne diyor? Ben sizi bir erkek ve dişiden yarattım. Hepiniz kardeşsiniz. Üstünlük nedir o zaman? Hüküm veriyor. Takva iledir. Hanginiz Allah'tan daha çok korkuyor? Hanginiz Allah'ı daha çok seviyor? Hanginiz dini daha çok hayatına tatbik ediyorsa takva bakımından en üstünüz odur. Üstünlük onunla. Ne kiloyla, ne yakışıklılıkla, ne yaşlılıkla, ne gençlikle. Üstünlük bunlarla değil ya. O zaman el hukmu lillah olan desatir-i aliye düstur hareket olmazsa nifak ve şikak meydan alır. İki yüzlülük. Nifak manası bu. İki yüzlülük ve bölücülük meydan alır. Esübhanallah. Evet. El-buğdu fillah vel-hukmü lillah demezse, o düsturları nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder. Cay ibret bir hadise. Bir vakit İmam Ali radıyallahu anh, şuna bakın şuna, Allah'ını severseniz, şu örneğe bakın. Ya Rabbi, bir insan böyle olur mu? Demek oluyormuş. Yani insan okuyunca şöyle düşünüyor. Acaba bir insan böyle olur mu? Ben bakıyorum, ya zor diyorum ya. Çok zor diyorum. Ama olmuş mu? Olmuş ya. Nasıl olur arkadaş? Bir zaman Hazreti Ali radıyallahu anh bir kafiri yere atmış. Niye? Savaş olmuş. Savaşta karşısındaki kafiri alt etmiş, altına almış, öldürecek. Savaş şartları. Hazreti Ali radıyallahu anh kılıcını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki, neden beni kesmedin? Dedi Hazreti Ali. Seni Allah için kesecektim, ibadettir. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim, nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim. Nefsini tatmin için kesse, Allah Allah, ne hassas bir şey ya. Ama şu örnek ne güzel oturuyor değil mi? Peki ne olmuş? Sonunda o kafir ona dedi. beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Yani tükürmüş ki çabuk kessin de bu rezil hal devam etmesin diye. Hani kendi açısından. Şimdi böyle bir insanın zorla Müslüman olması mümkün mü? Zaten adam seni daha çabuk kessin diye tükürüyor. O kadar kendi şeyine sadık, davasına sadık. Senin karşına çıkmış, hayatını feda ediyor davası uğruna. Ama onun bal mumu gibi eritecek olan bir ihlas var. Nedir o? Allah için iş yapmak. Hazreti Ali onu yaptı mı? Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi ve Müslüman olmuş. Haktır demek de zaten Müslüman olmuş. Allah Allah, aman ya. Hani biliyorsunuz demir o haliyle bükülmesi mümkün değil, değil mi? Ama ateşin içine atınca, ısıtınca böyle istediğin şekli verebiliyorsunuz. Ya. İnsanlara fayda olmak istiyorsak önce kendimizi mukayes kontrol edeceğiz. Varsa bir problem kendimizde arayacağız. Başkasında değil. Bakın Bediüzzaman Hazretleri bir zaman diyor dünyanın büyük bir makamını işgal eden küçük bir adama diyor geçmiş hakikati ders verdim. Ona bir ders veriyor. Sarstım fakat uyandıramadım. Kendimi diyor bu cahtan kurtaramadım için. Bak enteresan. Bediüzzaman Hazretleri karşıdaki insana anlattığı hakikatin onda bir mâkes bulunmadığını, yansıma olmadığını görünce hatayı yine kendine veriyor. Allah Allah. Enteresan hassas. Hem medare dikkat bir vaka. Tam günümüz için bugün mektup yazılmış gibi. Okuyayım. Bir zaman bir hakim bir hırsızın elini kestiği vakit eseri hiddet gösterdiği için ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Adam bir suç işlemiş. İşlediği suçtan dolayı cezalandırılması lazım. Evet. Ama cezalandırırken nefsani duygularını da ön plana çıkararak hiddet etmiş. Dikkat edin. Hassasiyete bakın. Ama ona dikkat eden adil amiri, hakim, onu o görevden azletmiş. Niçin? Çünkü şeriat namına, kanun-u ilahi hesabına kesseydi, nefsi ona acıyacaktı. Ne kadar güzel ya. Allah Allah. Yani Allah'ın emrini yerine getirmem gerekiyor, mecbur. Ama nefsi itibariyle acıyor. Oldu mu? Buna bir örnek verelim mi? Güzel bir örnek. Bir doktor bir hastanın kangren olmuş parmağını keserken hiddetle mi keser, şefkatle mi keser? Ama keser değil mi?
Keser.
Ne kadar hassas, güzel bir duygu. Allah Allah. Nefsi ona acıyacak idi. Ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Ne yapıyor doktor? Hiddet etmiyor. Acıyor delikanlıya ya da yaşlıya, adama. Ama kusura bakma amca diyor. Kusura bakma delikanlı diyor. Bu parmağın kesilecek. Çünkü kangren olmuş. Toplumda kangren olmuş birisinin kesilmesine acıyacağız. Ama karşı çıkmayacağız. Evet. Ne enteresan bir denge değil mi? Hassas. Bazıları insancıl geçiyor. Ya madem öyle ölmüş diyor. Ya boş ver. Öyle şey olur ya. Madem parmak kavrulmuş boş ver diyor musun? Bak diyemiyorsun. Niye? Kol gidecek kesmezsen. Kesmezsen adam gidecek. Toplumsal bir yara. Ameliyat olmazsa adam ölecek. Ya şimdi olmasın diyor muyuz? Demiyoruz lan. Ya hemen ameliyat edin. Niye? Apandis şişmiş patladı patlayacak. Bir patlarsa adam öldürür. Hemen yalvarırız doktor bey çabuk acil et falan. Toplumsal yaraların da tedavisi için Allah muhafaza. Böyle acı reçeteler gerekiyorsa.
Adalet için.
Tabii adalet namına ama insaniyet namına da acıyacağız. Ayrı konu. Allah Allah. Evet. Evimizi yakmaya gelen bir adama de dokunma yakarsa yatsın ne olacak diyor muyuz?
Evet.
Ya fesubhanallah. Manyağız. Şimdi Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Yine bir örnek. Cahil teessüf bir halet-i içtimaiye ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı hayat-ı içtimai. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde şu cemaat-i İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri, düşmanlıkları unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur. Yani alçaklıktır. Hayat bir vahşettir. Hayat-ı içtimai İslamiye bir hiyanettir. Yani bu kadar İslam düşman devletler varken eğer iki tane İslam devleti aralarında anlaşamıyorsa bu bir alçaklıktır. Gelelim biraz daha. Bir İslam devletinde içeride ve dışarıda bu kadar düşmanlar varken o devlette yaşayan Müslümanlar eğer maksatta ve hedefte ittifak edemiyorlarsa bu bir vahşettir. Evet. Cümleyi bir okuyalım. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayat-ı içtimai İslamiye bir hıyanettir. Medar ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Ne kadar güzel bir örnek. Bir aşirette iki kabile. Yani İslam aşiretini burada diyecek. Bir aşiret var. Hep aynı akraba değil mi aşiret? Ne demek aşiret? Aynı soydan gelenler de. Aynı aşiret. İki kabile var aşiretin içerisinde. Ama düşmanlar bunlar birbirlerine. Örnek veriyor. Birbirinden belki 50 adamdan fazla öldürdükleri halde tam bizim İslam alemini ve hasreten ülkemizi anlatan bir örnek. Yani birbirlerinin 50'den fazla adam öldürdükleri halde Sıpkan veya Haydaran aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit onlar da başka aşiretin kabileleri. Onlar çıktı bak o iki düşman taife yani Hasenan aşiretinin iki düşman kabilesi eski adaveti unutup omuz omuza verip o harici aşireti defedinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. Aralarındaki düşmanlığı hiç akıllarına getirmezler. Allah Allah. Ey müminler, ehli iman aşiretine karşı, nerede? Bütün dünyada, hasreten ülkemizde. Tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içinde daireler gibi 100 daireden fazla vardır. Örneğe bakın. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken onların hücumunu tescil etmek yani onların hücumunu kolaylaştırmak onların harim İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde İslam'ın mahrem dairesine tabir caizse girmelerine kapı açmak hükmü olan garaz karane tarafgirlik ve adavet karane inat evet hiçbir cihette ehli imana yakışır mı? O düşman daireler kimlermiş? Ehli dalalet ve ilhattan tut ta ehli küfrün alemine ta dünyanın ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan dikkat edin. Var mı? İsim vereyim mi? Komşularımızdan isim vereyim mi? Hiddet ile vatanımıza göz dikmişleri. Şimdi bizim memleketimizde yakacağımız bir ateş, bir fitne kime fayda verecek? Ne kadar örneğe bakın. Ne diyor? Birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki 70 nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalan o kuvvet İslam'dır. Dedi mi atom bombasıdır diye? Demedi. Dedi mi uçağındır diye? Demedi. Dedi mi füzendir diye? Demedi. Onlar zaten olur. O kuvvet-i İslami olsun yeter ki. Demiyoruz olmasın tabii şeyler. Uçağında olsun, füzende olsun ama onların da değer kazanması, onların da kıymet ifade etmesi, onların da silah olması o kuvvetle, kardeşlik oluyor. İslam kardeşliğinden başka bir yol yok. Bu kalay İslamiyeyi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak İslam kalesini. Ne kadar hilaf-ı vicdan, vicdana aykırı ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bir ay. O zaman ölçü şu. Benim bu hareketim İslam'a faydalı mı, zararlı mı? Benim bu hareketim Müslümanlara fayda mı getirir, zarar mı getirir? Ölçü bu. Ya bir tane yürüyüş varmış. Yürüyem yürüyüş, yürüyüşe katılsam adam arabalar zarar mı görecek, görmeyecek mi? Hastaneye gidecek arabalar gidecek mi, gidemeyecek mi? Vatanımızın ekonomisi zarar mı görecek, fayda mı görecek? Ölçü bu ya. Hangi usulüne uygun olmayan yürüyüşün faydası olmuş memleketimize? Bir yürüyüşün bile bu memleketin kalbine bir hançer saplamak hükmünde olduğunu düşünürsek, bir yeri yağmalamanın, ateş yakmanın, bomba atmanın, aman ya Rabbi, dükkanları taşlamanın, ya Rabbi sen vicdan, akıl, izan, fikir ver hepimize. Hepimize. Şimdi ben memleketimizde yapılan bu ateş yakmaları tenkit ediyorum da ben de bazen yanımdaki arkadaşa yapıyorum aynısını.